Ayrım 9. Şayika A.J. Cronin, sayfa 79. Sağlam yapılı ebe yatağın yanındaki yerinden gülerek kalktı. Durumları iyi görünüyor değil mi doktor? Bize ne eziyet yaptıklarından haberi bile yok. Olsa da aldırmazlar, doğru değil mi? Susan Morgan dudaklarını yalayarak ıslattı. Minnettarlık dolu duygusunu söylemek için kekeledi. Ebe, Susan Morgan'ı güç bir durumdan kurtarmak için söze karıştı. Bu yaşta artık başka çocuk doğurmanın doğru olmayacağını unutma. Yaşlı kadın içeri girerken sertçe ebenin sözünü kesti. Biliyoruz Bayan Jones, her şeyimizi doktora borçluyuz. Hasta kadın çekinerek sordu. Joe sizi görmeye geldi mi? Gelmedi mi? Öyleyse muhakkak gelir, durumdan çok memnun. Güney Afrika'ya gittiğimiz zaman bizi muayene edemeyeceğiniz için o kadar üzülüyoruz ki. Evden ayrılırken yediği kek ve mürver şarabı ile tıka basa doymuştu. Eğer torununun şerefine içmeyi reddetseydi muhakkak yaşlı kadını üzmüş olacaktı. Andrew kalbinde acayip bir sıcaklıkla hastalarına uğramaya devam etti. Bana İngiltere kralı bile olsam bu kadar iltifat etmezlerdi diye düşündü. Bu düşünce ona Cardiff istasyonunda gördüğü manzarayı unutturdu. Evlilik ve aile hayatında aynı Morgan'ların emini dolduran mutluluklar da vardı. 15 gün sonra Joe Morgan kendisini görmeye geldi. Joe'nun hali çok ciddiydi. Söyleyeceği şeyleri önceden hazırlamıştı. Heyecanla söze başladı. Doktor, size duygularımı anlatacak sözleri bulmakta hünerli değilim. Bize yaptığınız iyilikleri hiçbir zaman parayla ödeyemeyiz. Fakat bayanla ben size bu hediyeyi hazırladık. Kağıdı Andrew'a uzattı. Bu 5 İngiliz liralık bir çekti. Andrew çeke baktı. Morganlar geleceklerini düşünen insanlardı fakat halleri vakitleri iyi olmaktan çok uzaktı. Yolculukların arifesinde verilen bu para onlar için asil ve cömert bir fedakarlıktı. Çok üzülen Andrew çeki uzattı. Joe, bunu kabul edemem. Adam Andrew'un ellerini iterek ısrar etti. Almalısınız doktor. Eğer almazsanız karımla beni çok gücendireceksiniz. Bu bizim size hediyemiz. Doktor Page değil. O yıllarca benim paramı aldı. Fakat ona hiçbir güçlük çıkartmadık. Hem ona fazlasıyla verdik. Bunu size hediye ediyoruz. Anladınız mı? Andrew gülerek başını salladı. Evet Joe, anladım. Çeki katlayarak yeleğinin cebine koydu. Birkaç gün sonra bunu tamamen unuttu. Ertesi salı günü Western Counties Bankası'nın önünden geçerken bir an durdu. Sonra içeri girdi. Her zaman Bayan Page'in verdiği parayı taahhütlü olarak Endowment Bürosu'na gönderirdi. Hiçbir zaman parasını bankaya yatıracak fırsat eline geçmemişti. Fakat bu sefer Joe'nun hediyesiyle bir hesap açmaya karar verdi. Çekin arkasını imzaladı, bazı kağıtları doldurdu, sonra gülerek genç veznedara uzattı. Pek fazla değil, fakat sadece bir başlangıç. Bu sırada Anurin Reis'in kendisini seyrettiğini sezdi. Gitmek için döndüğü sırada uzun kafalı banka müdürünün kendisine doğru geldiğini gördü. Elinde çeki tutuyordu. Gözlüğünün arkasından bakarken eliyle çeki düzeltti. Tünaydın Doktor Manson, nasılsınız? Bir an sessizlik oldu. Sonra sarı dişlerini göstererek soluk aldı. Bu paranın yeni açtığınız hesaba mı yatırılmasını istiyorsunuz? Manson biraz hayretle konuştu. Evet, acaba hesap açmak için az mı? Hayır hayır doktor, bununla hesap açabilirsiniz. Sizinle iş yapmaktan çok memnun olacağız. Reis bir an çeke baktı, sonra şüphe dolu küçük gözlerini Andrew'a doğru kaldırdı. Hesabın kendi adınıza mı açılmasını istiyorsunuz? Evet, niçin sordunuz? Tamam tamam doktor. Gülümseyerek, sadece merak etmiştim, emin olmak istedim. Hava ne kadar güzel değil mi? İyi günler Doktor Manson, iyi günler. Manson şaşkın bir halde bankadan dışarı çıktı. Bu adam ne demek istemişti? Fakat bu sorunun cevabını buluncaya kadar birkaç gün geçti. Kristin tatilini geçirmek için bir hafta önce kasabadan ayrılmıştı. Andrew, Bayan Morgan'ın doğumuyla o kadar çok meşguldü ki onu ancak birkaç dakika görebilmişti. Genç kızla konuşamamıştı. Şimdi ise kendini yalnız hissediyor, onu çok arıyordu. Yaz mevsimi kasabanın görünüşünü bir hayli değiştirmişti. İlkbaharın yeşil otları şimdi kirli sarı bir renge bürünmüştü. Dağlarda hummalı bir hava vardı. Madende ve taş ocaklarından akseden patlamalara vadiyi sanki seslerden bir kubbe ile örtüyordu. Yaz mevsimi kasabanın görünüşünü bir hayli değiştirmişti. İlkbaharın yeşil otları şimdi kirli sarı bir renge bürünmüştü. Dağlarda hummalı bir hava vardı. Madenden ve taş ocaklarından akseden patlamalara vadiyi sanki seslerden bir kubbe ile örtüyordu. Yüzlerine maden tozları bulaşmış işçiler madenden çıkıyordu. Bu atmosfer içinde büyüyen çocuklar bütün bunlara alışmış kayıtsızca oynuyordu. İhtiyar Seyis Thomas, sarılık olduğu için Manson gezilerini yürüyerek yapıyor ve yürüyüşleri sırasında Kristin'i düşünüyordu. Acaba şimdi ne yapıyor? O da kendisini düşünüyor muydu? Herhalde biraz. Genç kızın gelecekteki yaşamları hakkında görüşleri neydi? Bir gün hiç beklemediği bir anda Watkins'inden bir mektup aldı. Kendisini şirkete çağırıyordu. Maden müdürü Manson'ı kibarca karşılayarak yer gösterdi. Sonra sigara paketini masaya bıraktı. Dostça bir sesle, "Bak doktor, uzun zamandır seninle konuşmak istiyordum. Onun için yıllık raporumu hazırlamadan önce bu işi halledelim." Dilin ucundaki küçük bir tütün parçasını almak için durdu. "Burada çalışan birçok adamım var. Mesela Emerys Haggis ve Ed Williams, bunların en belli başlıları. Seni şirketin listesine dahil etmemi istiyorlar." Andrew içine yayılan sevinç ve heyecanla iskemlesinden doğruldu. "Yani Doktor Page'in yerini mi almamı istiyorsunuz?" "Pek onu demek istemedim doktor. Gördüğünüz gibi durum biraz karışık. Burada işçi konusunu nasıl halledeceğimi düşünmem gerekiyor. Doktor Page'i listeden çıkartamam. Birçok kimse de bunu istemez. Fakat demek istediğim, yararınız icabı sizi şirketin listesine yazabilirim. O zaman herkes Doktor Page'i bırakarak size gelecek. Bu suretle durum kendiliğinden halledilmiş olacak." O anda Manson'un yüzündeki canlılık kayboldu. Kaşları çatıldı, vücudu gerildi. "Bunu asla yapmayacağımı herhalde tahmin edersiniz. Ben buraya Page'in asistanı olarak geldim. Onun işini elinden alamam. Namuslu olan hiçbir doktor bunu yapmaz. Başka çare yok. Niçin sadece işi benim yapmamı istemiyorsunuz?" Manson ısrarla devam etti. "Bunun için Page'in hissesini seve seve veririm. Bu da başka bir çare." Watkins başını salladı. "Bloodwen bırakmaz. Daha önce kendisine söyledim. Fakat kendisinin kuvvetli olduğunu biliyor. Bu kasabadaki bütün yaşlılar onun tarafını tutuyor. Mesela Enoch Davies. Onun tekrar işe başlayacağını sanıyorlar." Bir an sustu. Sonra yeniden konuşmaya başladı. "Yarına kadar bir daha düşünün doktor. Yeni listeyi Swansea'daki genel merkeze göndereceğim. Kadro onaylandıktan sonra bir yıl daha beklemek lazımdır." Manson bir an yere baktı, sonra konuşmaya başladı. "Hiçbir faydası olmayacak. Haftalarca bile düşünsem kabul edemem." Karar ve cevap çok kesindi. Çünkü Manson Blaine'i de Doktor Page'in asistanı olarak tanındığını biliyordu. Bu gerçeği inkar etmesine imkan yoktu. Fevkalade durumlarda bile ona karşı cephe almayı kesinlikle düşünemezdi. Belki Page işe başlayabilirdi. O zaman ihtiyar adamla hastalar için çekişmesi ne kadar fena olacaktı. Hayır, hayır, asla böyle bir şeyi kabul edemezdi, etmeyecekti. Bütün gün Bloodwen'in yaptığı inat ve ısrarı düşündü. Bu teklifin kendisine yapılmamış olmasını isterdi. Akşam saat 7'de üzüntülü bir şekilde Danny'ye gitti. Uzun zamandır onu görmemişti. Philip'le konuşursa açılacağını ve hareketinin onun tarafından destek göreceğini düşündü. Philip'in pansiyonuna geldiği zaman saat 8:30'tu. her zamanki gibi kapıyı vurmadan içeri girerek oturma odasına gitti. Philip sofada yatıyordu. Manson ilk önce onu yorucu geçen bir çalışmadan sonra dinleniyor sandı. Fakat Philip o gün hiç çalışmamıştı. Sırt üstü yatıyordu. Kollarını yüzünün üzerine koymuştu. Güçlükle soluk alıyordu. Fitil gibi sarhoştu. Manson arkasına döndüğünde ev sahibiyle karşılaştı. Kadın anlayışlı ve ilgili gözlerle bakıyordu. Geldiğinizi duydum doktor. Sabahtan beri bu halde. Hiçbir şey yemedi. Elimden bir şey gelmiyor. Manson ne söyleyeceğini bilemiyordu. Blaney'e geldiği ilk gece karşılaştığı bu adamın hissiz yüzüne bakarak kendisi üzerinde bıraktığı ilk yanlış izlenimleri düşündü. En son 10 ay önce yine böyleydi. Fakat içmeye başlayınca fitil gibi sarhoş oluyor. Doktor Levice'in tatilde olması çok fena. Galiba bu gidişle telgraf çekeceğim. Nihayet Andrew konuştu. Tom'u gönderin de Deni'yi yatağa yatıralım. Ev sahibinin genç madenci oğluyla Philip'i soyarak pijamalarını giydirdiler. Sonra bir çuval gibi ağır olan Deni'yi yatak odasına taşıdılar. Oturma odasına dönerlerken Andrew kadına ne yapması gerektiğini söyledi. Önemli olan daha fazla içki içmemesi. Gerekirse kapıyı kilitlersiniz. Şimdi bana bugün Deni'nin gitmesi gereken hastaların adreslerini verin. Andrew, holde asılı olan listede hastaların adreslerini kopya ederek dışarı çıktı. Saat 11'e kadar çoğunu dolaştı. Ertesi gün muayeneden sonra hemen pansiyona gitti. Ev sahibi kadın ellerini ovuşturarak kendisini karşıladı. İçkiyi nereden bulduğunu bilmiyorum. Ben sadece elimden geleni yaptım. Philip bir gün öncesinden daha sarhoştu. Biraz kendine gelmesi için kahve verdiler. Fakat hepsi yatağa döküldü. Andrew yine gideceği yerlerin listesini aldı. Sıcağı kendisini rahatsız eden sineklere, ihtiyar Thomas'ın sarılığına ve Deni'ye lanet ederek hastaları muayeneye gitti. Öğleden sonra geç vakit yorgun bir halde tekrar Deni'yi ayıltmaya geldi. Deni hala sarhoştu. Bir iskemleye ters olarak oturmuş, karşısında Tom ve Bayan Seger'ı nutuk çekiyordu. Andrew içeri girince alaylı bir bakışla genç adama baktı. Peltek peltek konuşuyordu. Merhametli arkadaş, sanıyorum benim yerime de çalışıyormuşsun. Çok lütufkarsın. Ne gereği vardı? Sanki Levice bütün işleri bizim üzerimize niçin yüklüyor? Andrew'un sabrı tükeniyordu. Bilmem, bütün bildiğim kendi işini görseydim bunlar daha kolay olurdu. Ben operatörüm, pratisyen değil. Acaba pratisyen ne demek? Hiç kendi kendine bunun ne olduğunu sordun mu? Sormadın mı? Öyleyse ben söyleyeyim. Bu bir stereotip, tarih hatasıdır. İnsanlar icat ettikleri bu en saçma sistemi çok beğeniyorlar. İskemle de öne doğru eğildi. Öfkeli gözleri ateş saçıyordu. Senin ihtiyar kurt ne alemde? Herhalde 20 yılda doktorluğu öğrenmiştir. O doğumdan, operatörlükten, tıbbın yeniliklerinden ne anlar? Kulübesinde herhalde biraz operatörlük yapıyordur. Mesela mastoid ameliyatı. Saat tutarsak 2,5 saat sürüyor. Eğer yara iltihaplıysa çok dikkatli ameliyat yapar. Yapamadığı zaman hastayı öbür dünyaya yollar. Lanet olsun. Yüzlerce yıldır aynı şey devam ediyor. Değiştirmeyi düşünmüyorlar mı? Sorarım sana. Faydası ne? Bir bardak daha viski verin bana. Hepimiz bu sistemin kurbanıyız. Galiba ben çok sarhoşum. Birkaç dakika sessizlik oldu. Andrew kızgınlığını gizleyerek konuştu. Yatmaya gitsen nasıl olur? Hadi sana yardım edelim. Beni yalnız bırak. Hastalarını yatağa yatırmak için kullandığın taktiği bana kullanamazsın. Ben de aynı şeyi bir zamanlar kullanırdım. Onun için çok iyi bilirim. Sendeleyerek ayağa kalktı ve Bayan Seger'ı iskemleye doğru itti. Halinden korkan kadına doğru eğilerek, ''Sevgili hanımefendi, ya siz nasılsınız bugün?'' ''Tahminime göre biraz iyisiniz. Herhalde çarpıntınız geçmiştir. İyi uyudunuz mu? Öyleyse biraz ilaç verelim.'' Durumun gülünçlüğü Manson'a dikkatli olmasını ihtar ediyordu. Danny, üzerinde pijamalarla tıraşsız bir halde oturduğu yerde büzülmüş olan kadının karşısında bir köle saygısıyla eğiliyordu. Tom ansızın boğulur gibi gülmeye başladı. Danny hızla döndü ve delikanlının kulağını çekti. ''Çok doğru. Gül, gül bakalım. Tam 5 yıl ben bu işi yaptım. Hatırladıkça içimden ölmek geliyor.'' Hepsine ayrı ayrı baktı. Sonra şöminenin üzerinde duran vazoyu kaparak hızla yere çarptı. Arkasından vazonun öbür tekini yakaladığı gibi duvara fırlattı. Gözleri hırsla dolu olarak ileri doğru atıldı. Bayan Seeger hıçkırmaya başladı. ''Allah aşkınıza durdurun şunu, durdurun.'' Andrew ve Tom Seeger Philip'in üstüne atıldılar. Deniz sarhoşluğun etkisiyle sendeledi. Önce aksileşti fakat ansızın sersemleyerek sakinleşti. Andrew'un omzuna dayanarak saçmalamaya başladı. ''Manson, sen çok iyi bir çocuksun. Seni bir kardeşten daha fazla severim. Eğer ikimiz bir olursak bu uğursuz mesleği geliştirebiliriz.'' Etrafta dolaşan gözleri çok dalgındı. Ansızın başı öne doğru düştü. Vücudu eğildi. Andrew'un kendisini odasına götürmesine artık karşı gelemedi. Başını yastığa koyduğu zaman rica etti. ''Manson, söz ver bana. İsa'nın hatırı için sosyetik bir kadınla evlenme.'' Ertesi gün her zamankinden daha çok sarhoştu. Andrew Danny'yi düşünmekten vazgeçti. İçkiyi ona Tom'un götürdüğünden şüphe ediyordu. Bunu söylediği zaman delikanlı sarardı ve böyle bir şey yapmadığına yemin etti. Andrew bütün hafta boyunca kendi muayenelerine ilave olan Danny'nin hastalarıyla uğraştı durdu. Cumartesi günü öğle yemeğinden sonra Şapel Sokağı'ndaki pansiyona gitti. Philip ayağa kalkmış, tıraş olup giyinmişti. Görünüşü kusursuzdu. Aynı zamanda ayılmıştı. ''Manson, duydum ki benim işimi de yapıyormuşsun.'' Aralarındaki dostluk kaybolmuştu. Konuşması zoraki ve soğuktu. Andrew cevap verdi. ''Hiçbir şey değildi. Aksine seni çok yormuştur.'' Danny'nin hareketi çok çirkindi. Andrew ansızın kızardı. Kendisine teşekkür bile etmemiş, sadece o soğuk azametiyle yüzüne bakmıştı. Manson ansızın ağzından kaçırdı. ''Eğer doğrusunu öğrenmek istiyorsan evet, çok yoruldum. Öyleyse bunun karşılığını veririm.'' Andrew sertçe cevap verdi. ''Sen beni ne sanıyorsun? Yoksa senden bahşiş bekleyen bir şoför mü? Eğer ben olmasaydım Bayan Seeger, Doktor Levi'se telgraf çekip seni işten attıracaktı. Sen kibirli fakat asla olgunlaşmamış zübbenin birisin. Şu anda senin hakkın çenene atılacak esaslı bir yumruktu ama neyse.'' Danny sigarasını yaktı. Fakat parmakları o kadar çok titriyordu ki elindeki kibriti güçlükle tutuyordu. Alay ederek dudak büktü. ''Dövüş için bu zamanı seçmen doğrusu senin ne kadar kibar olduğunu gösteriyor. Tam bir İskoç nezaketi. Ben de bir gün seni memnun ederim, hiç şüphen olmasın.'' Andrew sertçe cevap verdi. ''Kapat be uğursuz ağzını. İşte muayeneye gideceğin yerlerin listesi. Yanında işaret olanlara pazartesi gideceksin.'' Manson hiddetle sokağa fırladı. Danny'nin kibirli hali, bir ilah gibi hareketi ve işlerinin yapılmasını lütfen müsaade etmesi canını iyice sıkmıştı. Fakat eve dönerken kızgınlığı yavaş yavaş geçti. Danny'yi şimdi daha çok seviyordu. Çünkü onun nasıl bir yaratılışa sahip olduğunu anlamıştı. Utangaçtı, aşırı derecede hassastı ve her şeye çabuk güceniyordu. Bu nitelikler onu sert bir kabuk gibi sarıyordu. Sarhoşluğu sırasında yaptığı kavga aklına geldiği zaman fena davranışı yüzünden kim bilir ne kadar çok üzülüyordu. Danny gibi zeki bir insanın Blaine'de kalması hayret edilecek bir şeydi. Danny bir operatör olarak gerçekten büyük yeteneklere sahipti. Andrew onun bir madencinin evindeki mutfakta bir safra kesesi ameliyatı yapışını seyretmişti. Masanın üzerine yapılan bu ameliyat sırasında kırmızı yüzünden ve kıllı kollarından terler damlayarak dikkat ve süratle çalışmıştı. Bu kadar iyi iş gören bir insanın hoş görülmesi gerekirdi. Manson eve geldiği zaman Danny ile olan kavgadan dolayı yine de üzülüyordu. İçeri girerek şapkasını portmantoya astı. Bayan Page'in bağıran sesini bile güçlükle duyacak kadar üzgündü. ''Doktor siz misiniz? Doktor Manson, çabuk buraya gelin.'' Andrew aldırmadı. Odasına çıkmak için döndü. Fakat tam elini merdivenin parmaklığına dayamıştı ki Bloodway'nin sesi daha yüksek ve sert olarak duyuldu. ''Doktor, Doktor Manson, derhal buraya gelin.'' Andrew, Bayan Page'i görmek için oturma odasına doğru yürüdü. Kadının yüzü solgundu, siyah gözleri öfkeyle parlıyordu. Delikanlıya yaklaştı. ''Sağır mısınız? Buraya gel dediğimi duymadınız mı?'' Manson heyecanla sordu. ''Ne var Bayan Page?'' ''Doğru, ne var?'' Güçlükle soluyordu. ''İyi vallahi, siz bana soruyorsunuz. Asıl benim size soracaklarım var. Benim dürüst doktor Manson'ım. Öyleyse sorun.'' Delikanlının ters cevabı kadını sinirlendirmişe benziyordu. ''İşte bu. Evet, akıllı küçük bey. Belki bunun ne olduğunu açıklayabilirsiniz.'' Şişman göğsünden bir kağıt çıkarttı ve tehditle Andrew'a doğru salladı. Manson bunu Joe Morgan'ın çeki olduğunu gördü. Başını kaldırdığı zaman Bloodway'nin arkasında Reese'in durduğunu fark etti. ''İyi bakın. Sanırım ne olduğunu anlamışsınızdır. Bunun Doktor Page'in parası olduğunu bildiğiniz halde nasıl bankaya yatırabildiniz?'' Andrew kulaklarının arkasından doğru kanın yüzüne hücum ettiğini hissediyordu. ''O benim param. Joe Morgan hediye etti.'' ''Hediye? Güneyim bari. Kendisi burada olmadığı için ispat edemezsiniz.'' Manson dişlerinin arasından cevap verdi. ''Sözlerimden şüphe ediyorsanız mektup yazabilirsiniz.'' ''Benim mektup yazmaktan daha önemli yapacak işlerim var. Sözlerinize inanmıyorum. Kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz?'' ''Güleyim. Doktor Page'in hesabına çalıştığınız halde onun işini elinden almaya kalkışıyorsunuz ha? Fakat bu sizin ne mal olduğunuzu gösterir. Evet, siz bir hırsızsınız. Adi bir hırsız.'' Kadın kelimeleri haykırarak söylüyordu. Reese'in kendisini desteklemesi için ona doğru döndü. Banka müdürünün yüzü her zamankinden daha solgundu. Bledwell'e nasihat eder gibi bir şeyler söyledi. Andrew, Reese'in bütün bu olayın kışkırtıcısı olduğunu biliyordu. Birkaç gün kararsızlıkla oyalanmış, sonra da Page'i kışkırtmıştı. Manson öfkeyle ellerini sıktı. Son iki basamağa da inerek onlara doğru ilerledi. Gözlerini Reese'in titreyen kansız dudaklarına dikti. Yüzü öfkeden bembeyazdı. Kavga etmek için can atıyordu. Kendini zorlayarak sakin bir sesle konuştu. ''Bayan Page, beni suçluyorsunuz. Eğer iki dakikaya kadar sözünüzü geri alıp özür dilemezseniz, iftira ve tazminat davası açarım size. Sözleriniz sizi mahkemede suçlu duruma düşürür.'' Bay Reese'in idare meclisi kendilerinin resmi bir vazifeyi herkese nasıl söylediğini öğrenmek için eminim ki çok ilgileneceklerdir. Banka müdürü iyice kızararak kekeledi. ''Ben sadece görevimi yaptım.'' Kelimeler aceleyle genç adamın dudaklarından döküldü. ''Bekliyorum Bayan Page. Eğer çabuk olmazsanız saygıdeğer banka müdürünüze hayatında kimseden yemediği bir dayak atacağım.'' Kadın o zaman biraz fazla ileri gittiğini anladı. Delikanlının tehdidi ve korkunç hali Page'i ürkütmüştü. Bloodway'nin düşüncelerini anlamak daima kolaydı. Tazminat, ağır tazminat. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 89.